Merhaba, ben Eğitim Reformu Girişiminden ve Ruhsen Şus Türkiye'den Burcu Meltem Arık. Geçtiğimiz yıl etkiniz desteğiyle eğitim hakkını izlemek amacıyla 27. Taraflar Konferansı'na katıldım, Mısır'daydı. Şimdi buna ilişkin bir bilgi notu hazırlıyorum ve değerli uzmanlarla farklı konularda podcast yayın yapıyorum. İkinci podcast'im iklim, biyolojik çeşitlilik ve ekoloji alanında uzman, doğa korumacı Doktor Özge Balkız. Özge, Doğa Koruma Merkezi ve Yolda Girişimi ekibinde çalışıyor. Hoş geldin Özge.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Çok teşekkürler katıldığın için, vaktin için. Ben seni tanıtmak kendim çok istemiyorum. Çünkü senden dinlemek istiyorum senin yolculuğunu ve dinleyicilerimizin de senin yolculuğunu senin ağzında dinlemesini istiyorum. Bize buraya nasıl geldiğini, nasıl doktor olduğunu, nasıl bu alanlarda çalıştığını, yolculuğunu anlatır mısın?
Zevkle tekrar teşekkürler. Benim yolculuğum ODTÜ Biyoloji lisans eğitimim sırasında aslında sevgili yakın arkadaşlarımın bunlardan biri de sensin Burcu. Beni kuş gözlemciliğiyle ve ekolojiyle tanıştırmalarıyla oldu. Ondan sonra da aslında farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmaya başladım. Yüksek lisans tezimi koruma genetiği üzerine yaban keçileriyle yaptım gene ODTÜ'de. Sonra yolculuk beni Fransa'da verilen bir bursa flamingoların popülasyon dinamiklerini çalışmak üzere Türkiye'den bir öğrenciye verilen bursa taşıdı. O doktora sırasında da hem Türkiye'de flamingoların izleme çalışmalarını başlatmış olduk hem de bütün Akdeniz'de var olan flamingo popülasyonlarının nasıl hareket ettiklerini araştırdık. Böyle detaylı çalışmaların aslında geri planında her zaman doğanın korunması ve insan etkisinin azaltılmasına yönelik bilimsel araçları öğrenmek vardı. Türkiye'ye döndükten sonra hemen gene bu özellikle kuşlarla ilgili çalışmalara biraz daha bilimsel yön vermek üzere Doğa Derneği'nde çalıştım 4 yıl. Ondan sonra Doğa Koruma Merkezi'nde gene biraz daha hem uygulamaya yön vermek hem de uygulamaya yön verirken farklı sektörlerle çalışmalarda mümkün olduğunca koruma bilimi disiplinini aktarmakla ilgili bir görevim oldu. Hala devam ediyor. Bir de yarı zamanlı olarak yolda girişimi diye özellikle kültürel pratiklerle biyolojik çeşitlilik arasındaki bağlantıyı kurmayı hedefleyen bir başka sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Temel odağım aslında bugün artık biyolojik çeşitlilik krizi ve iklim krizi diye birlikte ele aldığımız konular üzerine özellikle farklı sektörlerin uygulamalarına nasıl etki edebiliriz? Buna bakmak, bununla ilgili çözümleri üretmek ve her zaman araştırmaya devam etmek diye özetleyeyim kendimi.
Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli buluyorum hem her iki kurumda yaptığın ayrı çalışmaları hem de aslında ayrı gibi görünen senin kurduğun bu kurumlar üzerinden kurulan bağları, biyolojik çeşitlilik ve kültürel çeşitlilik kastederek bunları söylüyorum. Kıymetli bir yol ve
Çok
yolculuk olmuş
teşekkürler.
senin için. Özge, iklim alanında Türkiye'de danıştığım isimlerden birisin. Bu alanda neler olup bittiğini senin gibi değerli uzmanların bize eğitimcilere anlatmasını çok önemsiyorum. Çünkü biz belirli ölçüde bunu bilebiliyoruz. Özellikle koruma bilimi alanındaki hani o alanlarda olmadığımız için aslında ya da o alanlardaki materyaller Türkiye'de sınırlı ölçüde olduğu için. O yüzden başlarken bunu bir ortaya koymamızı isterim. İklim değişikliği Türkiye'yi bugün nasıl etkiliyor? Ve yakın, orta, uzak gelecekte nasıl etkileyecek ki biz ona göre eğitimciler olarak ne yapabileceğimiz, bizi neyin beklediğini bilelim.
Tamamdır. Şöyle, Türkiye aslında iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenecek Akdeniz havzasındaki ülkelerden biri. Çeşitli çalışmalar var. Örneğin özellikle yağış rejiminin değişmesi bekleniyor. Bu ne demek? Belirli bir geçmişe yönelik baktığımızda o geçmiş döneme kıyasla bazı bölgelerimizde yağışların azalmasını, bazılarının ise artmasını bekliyoruz. Şimdi bunun aslında gelecekle ilgili söylüyorum ama bugün de etkilerini hissetmeye başladık. İklim değişikliği tek bir şekilde etkilemiyor coğrafyaları. Bazı yerlerde kuraklaşmayı artırıyor, bazı yerlerde ise yağışların şiddeti ve sıklığını arttırarak aşırı hava olaylarına, sel taşkın olaylarına neden oluyor. 2021 yılında Akdeniz'de yaşadığımız bu mega yangınlar dediğimiz aslında çok büyük ölçekli. Normalde Türkiye'nin yıllık yangın ortalamasının 10 katı şiddette bir yangını 3 ayda yaşadığımız olayları artık iklim değişikliğine, iklim krizine bağlıyoruz. Veya Karadeniz bölgesinde sıklıkla sel taşkın felaketlerini yaşıyoruz. Ve bir de bunun üzerine o bölgenin ekolojisine uygun olmayan yapılaşma söz konusu olunca, nehir yatakları doğrudan kurutulup yerleşime açılınca, ne yazık ki bunun sonucu yalnızca ekosistemdeki kırım değil, aynı zamanda insanlara ne yazık ki doğrudan olumsuz, hatta insan ölümlerine bile neden olabiliyor. Şehirlerle ilgili gene yaşadığımız, hem Türkiye hem yakın komşu ülkelerde de çok duyduğumuz bir şey, aşırı sıcak hava dalgaları. Isı adaları diyoruz artık. Şimdi dünya nüfusunun büyük bir kısmı şehirlerde. Türkiye'de ne yazık ki bu şekilde değişti. Kırsal nüfus azalıyor ve şehirlerdeki nüfus çok ciddi şekilde artıyor. Şehirler tabii kırsal nüfusun olduğu yerlere kıyasla veya doğal alanlara kıyasla çimentonun, geçirimsiz yüzeylerin, aslında ısının hapsolduğu alanların çok yüksek olduğu yerler. Kanikül dediğimiz çok ciddi ısı dalgaları, özellikle kırılgan kesimlerde, yaşlılarda, kronik hastalıkları olan kesimlerde çok ciddi rahatsızlıklara veya hatta ölümlere dahi yol açabiliyor. Bunu da yaşıyoruz. Bu aslında gelecekle ilgili de söyleyeceğimiz beklenti, ama bugün de emarelerini görmeye başladık. Bunların şiddetinin artmasını bekliyoruz ne yazık ki. Yani bizi bekleyen gelecek bu tip afet diyeceğimiz olayların hem sıklığının hem de şiddetinin artması. Yani bizi Karadeniz'de çok daha sık, birim alana düşen yağış anlamında çok daha şiddetli yağışlar bekliyor. Ege'de ise özellikle kış döneminde yağışların çok ciddi azalması, buna bağlı olarak bütün üretim biçimlerinin etkilenmesi ve ciddi bir kuraklık artışı bekliyor. Aynı şekilde zaten yarı kurak veya hatta yarı çöl diyeceğimiz Güneydoğu Anadolu veya yarı kurak Orta Anadolu'nun daha da kuraklaşması ve bu paternin gittikçe genişlemesi bekleniyor. Bu da ne demek? Elbette gıda güvenliğinin de risk altına girmesi demek, sağlığın da bütün sektörlerin ve biyolojik çeşitliliğinde etkilenmesi anlamına geliyor. Bu kapsamda da Türkiye canlı türleri anlamında çok ciddi bir zenginliğe sahip. Ondan da bahsedeyim. Bizi ne bekliyor? Endemik dediğimiz, yani dünya üzerinde yalnızca Türkiye'de bulunan çok sayıda canlı türümüz var. Birçok kelebek, birçok bitki türü bunlara dahil. Özellikle hareket kabiliyeti daha kısıtlı olan canlıların değişen iklim koşullarına adaptasyonunun, yani uyum sağlamasının daha zor olmasını bekliyoruz. Bu da özellikle bu tip endemik dediğimiz, zaten hali hazırda insan baskısı nedeniyle koşulları zorlaşmış, daha dar yayılış gösteren, yani daha kırılganlaşmış diyeceğimiz aslında türlerin yok olması anlamına da gelebilir. Bunlarla ilgili bir takım projeksiyonlar yapılıyor. Yani gelecek öngörüleri yapılıyor. Bunların hepsinin ortak bir çıkarımı var. Çok ciddi yatırım yapılması gerekiyor. Her türlü sektörün buna hazırlanması ve hem iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının atmosfere salınmasının azaltılması, hem de hali hazırda yaşamaya başlamış olduğumuz bu etkilere de uyum yönünde politikalar ve uygulamalar geliştirilmesinin önemli olduğunu görüyoruz.
Çok teşekkürler Özge. Dediğin gibi gerçekten çok önemli yatırımlar yapılması gerekiyor. Bir yandan da bu yatırımlar geciktirildikçe aslında yapılması gereken yatırımların belki de
Evet.
katlanarak artıyor. Hani ben o ölçümü nasıl yapılıyor bilmiyorum ama arttığını uzmanlar söylüyor. Bu çok
Kesinlikle.
ciddi bir mesele. Aslında gerçekten hem iklim hem biyolojik çeşitlilik konusunda acil durumdayız ve çok ciddi tedbirler almamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Etkilenecek alanlardan bir tanesi de eğitim. Bir tane küçük örnek açmak isterim burada müsaadenle.
Lütfen.
Hep belki de beni dinleyenler denk geliyordur. Aynı örneği veriyorum. Önemli bulduğum için. Şanlıurfa'daki öğretmenlerle yaptığımız görüşmelerde öğretmenler bir yandan çocukların doğaya olan sevgilerinin farklılaşması ve derinleşmesi için örneğin ağaçlandırma ya da çiçeklendirme ya da lavanta ekimi gibi çalışmalar yaparken bir yandan susuzlukla mücadele etmeye çalışıyorlar ve kuyu kazıyorlar. Üstelik de kuyu kazmalarının aslında suyu daha da etkilediğini olumsuz bilmekle beraber başka bir şansları olmadığını söylüyorlar ki bu bugün
Evet.
bundan bir kısa bir süre sonra nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağımızı bilemiyoruz doğrusu.
Evet.
Peki Özge, şimdi bunu söyledin, acil eylem gerekiyor, bunu da konuştuk, söyledik. Türkiye buna nasıl hazırlanıyor? Bu anlattığın senaryoları, anlattığın mevcut duruma ya, ve nasıl hazırlanması gerekiyor?
Şöyle ulusal ölçekte aslında farklı strateji ve eylem planları hazırlanmış durumda. Hatta bazılarının son tarihi 2023'te onlar güncellenme aşamasında. İklim değişikliği uyum stratejisi, iklim değişikliği eylem planı gibi ulusal ölçekte farklı sektörlerin nasıl adım atması gerektiğini aslında detaylandıran faaliyetleri içeren eylem planlarımız var. Bir en temel amaçlar bunlar. Bir ulusal bildirimimiz var. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ile Mücadele Çerçeve Sözleşmesi, pardon, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin hedeflerini aslında tanımladığı bir ulusal bildirim var ki bu da Nisan 2023 yılında güncellendi. Gene bir takım ulusal veya uluslararası projeler kapsamında bölgesel iklim eylem planları var veya sektörel iklim eylem planları var. Yani aslında hali hazırda birçok bilgi ve materyal üretilmiş durumda. Ama bunların uygulanması ve farklı sektörlere entegrasyonu konusunda yeterince hızlı adım atmıyor Türkiye. En kritik şey de en son gene hedefleri kapsamında örneğin hiçbir şey yani 2020 yılına kıyasla hiçbir azaltım yapmayacağı bir senaryoya kıyasla bir azaltım hedefi koydu Türkiye. Dedi ki ben 2030 yılına kadar hiçbir şey yapmasaydım atmosfere bırakacağım sera gazı miktarına kıyasla %41 daha az salacağım. Ama bu her ne kadar kulağa hoş gelse de aslında 2020 yılına kıyasla %30 daha fazla sera gazını atmosfere salmak demek. Bununla ilgili sivil toplum kuruluşlarının, akademik birimlerin yayınları var. Onların talebi %35 azaltım olması lazım. Halbuki şu anda %30'luk bir artıştan bahsediyoruz. Yani bize sunulan sanki %41 bir azaltım olmuş gibi görünse de aslında bunun üzerine %65 daha azaltım yapılması gerekiyor. Yani en temel bağlayıcı bu. Ve Türkiye 2038 yılına kadar da bu sera gazı salımı anlamında ivmelenmeye devam etmeyi hedefliyor. Yani pik noktasına, tepe noktasına 2038'de ulaşıp ondan sonra azaltım adımlarını atmaya başlamayı hedefliyor. Bu da özellikle de 2053 yılında hedeflediği sıfır karbon politikasına göre gerçekten çok ulaşılabilir değil şeklinde gene çok eleştiriliyor. Yani planları, politikaları, strateji belgeleri var. Kalkınma planlarına da konu edilmiş durumda iklim değişikliğine uyum ve azaltım. Ama en çok eleştirilen konu bunların kağıtta kalması veya yetersiz ve veya yetersiz olması. Yani bu somut adımları atma konusunda henüz çok uygulamada bir yani büyük bir eksiklik var. Türkiye'nin açıklaması da bu konuda. Biz gelişmiş ülkeler kadar aslında sanayileşme kapsamında çok fazla sera gazı salımı gerçekleştirmedik. O yüzden istisna bir konumda kalıp sera gazını daha yavaş azaltmak, özel bir ülke durumunda olmak istiyoruz diyor. Ama yaşadığımız felaketler, senin de dediğin gibi, her ne kadar acil olsa da daha da geç adım atmamız, bu felaketlerin hepimizin, yani her türlü aslında gıda güvenliği de, sağlığa erişimde, temel insan hakları anlamında eğitime erişiminde, hepsini ne yazık ki önümüzdeki dönemde etkileyecek.
Çok teşekkür ediyorum. Bu söylediğin Türkiye'nin özellikle salıma yönelik hedeflerini açıkladığı salondaydım ben Mısır'da COP27. Taraflar Konferansı'nda. Bekliyorduk diyelim hayal kırıklığını ama bu kadar büyük bir hayal kırıklığı beklemiyorduk. Bir de kalabalık bir ekip olarak gelmişti Türkiye heyeti aslında. Bununla beraber o salondan başka türlü çıkmamızı ümit ederdim. Bir de şunu söylemek isterim. Aklıma düşürdüğün için önemli buluyorum bunu. Ulusal bildirimden bahsettin. Ben dinleyicilerimiz için bu yayının deşifresini yapıp paylaştığım zaman orada ilgili linki de koyacağım. Bir ulusal bildirimlere nasıl erişilir, nasıl bulunur diye. Ama onun bir 9. bölümü vardır ve 9. bölüm kapasite geliştirme ve eğitim alanıdır. Ben bu bütün ulusal bildirimlerin tezimde de bunu yapmıştım. Hala izliyorum. Eğitim alanında neler yapıldığını oradan takip etmeye çalışmıştım. Fakat her bir raporun o bölümü birbirinden farklı ve göstergeler yok. Yani izleyebileceğimiz, temel alabileceğimiz alanlar yok. Diğer alanlarda da böyle mi bilmiyorum. Referanssız bir şey olduğu zaman ilerleme oldu mu olmadı mı ya da içinde belirtilen örneğin şu kadar çocuğa hedef eğitim verildi. Peki nasıl bir eğitim verildi? O çocuklar ne
Niteliği
değişti?
nasıl?
Niteliği nasıl? Kimler tarafından verildi? O materyaller nedir? Sorularını göremiyoruz orada. Daha çok belirli sayılır ama nitelik biraz hani soru işaretli olmuştu benim için. Sonuncusunu da ayrıca belki başka bir programda değerlendiririz. Bunu da paranteze açmak istedim Özge. Çok önemli belgeler, izleyebileceğimiz, elimizde olan nadir aslında yayınlar. Bununla beraber içeriğinin de değişmesi gerektiğini düşünüyorum.
Kesinlikle.
Bu fırsatla onu da söylemek istedim. Şimdi sen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi dedin. Bunu ve de ben de Taraflar Konferansı dedim. Bu ikisini bize biraz açabilir misin eğitimcilere?
Tabii. 1992 yılında bir kalkınma, Rio'da bir kalkınma konferansı gerçekleşiyor ve dünyada bugün üç temel konuda uluslararası Birleşmiş Milletler üye ülkeleri nezdinde uluslararası üç sözleşmenin temeli atılıyor. Bunlardan bir tanesi İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, bir tanesi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, bir tanesi de Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi. Bunları hatta üç Rio Sözleşmesi diye de atıfta bulunuluyor. Hepsinin kökeni 1992'ye dayanıyor. Türkiye de bu sözleşmeye taraf. Bu sözleşmelerin hepsi bütün üye ülkelerle birlikte ve gözlemci statüsündeki kurumlar ve uzmanlarla birlikte her yıl taraflar konferansları düzenliyorlar. Bunların da kısa adı İngilizce adından geliyor. COP diye, COP diye yazılıyor. COP diye özetlenen taraflar konferansı düzenliyorlar. Hatta iklim değişikliğinin ki 28. taraflar konferansı Aralık ayında Dubai'de gerçekleştirilecek. 27.si senin söylediğin gibi Mısır'da gerçekleştirildi ve bu COP'ların her birinde de bir takım hedefler tanımlanıyor. Çerçeve Sözleşmenin de farklı alt anlaşmaları var. Bunlardan değinmedik ama en son aktif olan 2015 yılında Türkiye'nin de gene orada imzaladığı Paris Anlaşması'ydı. Paris Anlaşması da azaltım anlamında 1,5 derecenin altında bir ısınmayı hedefleyen ve ülkeleri bu konuda daha ciddi adımlar atmak konusunda zorlayıcı bir düsturu olan bir anlaşmaydı ama Türkiye örneğini burada verebiliriz. 2015 yılında Paris Anlaşması imzaya atıldığında imzaladı ama bunun yürürlüğe girmesi için 6 yıllık bir süreç geçti. Sonbahar 2021'e kadar Türkiye bunu meclisten geçirmedi. Bu da gene Türkiye'nin neler yaptığı ile ilgili önemli bir aslında bilgilendirici bir koşul diyelim, durum diyelim. Bunun nedeni de biraz önce söylediğim Türkiye'nin politik olarak bu konuya hem çok sıcak bakmaması hem de ciddi azaltım yükümlülükleri altına girmemek için kendisini özel ülke statüsünde tutmak için çok ciddi uluslararası pazarlıklar yapmasıydı. Burada bir tane daha oluşumdan bahsetmek isterim mümkünse. Şimdi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi var dedik. Bununla ilgili Paris Anlaşması var dedik son dönemde. Bir de bütün bu Rio sözleşmelerinden de önce aslında iklim değişikliği ile ilgili çok ciddi bir panel oluşturuldu. Bunun kökeni de 1988 yılına gidiyor. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli kuruldu. Tarafsız ve bağımsız bir kurum ihtiyacı için bu konu yani 1988'de de gündemdeydi. Akademik bilgiyi üretmek her 6-7 yılda küresel bir değerlendirmeyi veya birkaç parça halinde değerlendirmeleri sunmak üzere bir kısa adı IPCC gene İngilizce adından geliyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli oluşturuldu. Bugün aslında küresel ölçekte iklim değişikliği bizi nasıl etkileyecek? Nasıl bir azaltım politikası izlenirse ne kadar kaç derecelik bir ısınmadan bahsediyoruz? Bunun arkasındaki bilim tamamen bu IPCC'nin raporlarından geliyor. En sonuncu raporu da 6. rapor. Farklı bölümler halinde yayınlandı. Bir fiziksel dünya, bir hassaslık ve uyum kısmı, bir azaltım, bir de bunların hepsini içeren sentez raporu şeklinde yayınlandı. Özellikle bunların linklerinde çok uzun raporlar ama politika yapıcılar için özet kısımları var. Orada çok kritik figürle böyle grafikler, görseller ve özellikle de koyu renklerle vurgulanmış özet hap bilgiler var. Onlara mutlaka bütün eğitim uzmanlarımızın bakmasını öneririm. Yani bütün o uzun rapora değil ama SPM diye adlandırılan politika yapıcılar için özet kısımlarına mutlaka bakmalarını öneririm.
Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli oldu bu katkın. Özellikle IPCC ve onun değerli yayınlarından bahsetmen. Bu podcastlerin yanı sıra bir bilgi notu hazırlayacağım. Bu bilgi notunu da hani bir web sayfasında bütün bu yayınları derli toplu bir şekilde bulabilecekleri hale getirmeye çalışıyoruz eğitimcilerin. Orada bütün bunlardan bahsetmeyi hedefliyorum.
Harika.
Bu çok gerçekten çok kritik. Yani birçok açıdan aslında IPCC raporları çok önemli. Bir kere dili. Yani dili mesela hani bir takım ölçeklendirmeler var. Sen onu daha iyi biliyorsundur. Hani yüksek ölçüde ya hani tam Türkçe doğru
Çok
ifade et.
ciddi,
Çok
evet,
ciddi. Evet.
istatistiki olarak anlamlı gibi aynen.
Gibi ifadeler var. Bunlar bile çok önemli. Her biri bir uzlaşı sürecinin arkasından yazılıyor veya geçiyor.
Kesinlikle.
Ama dediğin gibi mevcut haliyle biz eğitimciler için sınırlı. Ama özet rapora beraber bakabilmek ve tartışabilmek son derece kıymetli. Yani hepsine bakmamız gerçekten mümkün olmayabilir. Ama bir gün
Kesinlikle.
onun da olacağını umuyorum. Özge, son olarak sana bu üçlü sözleşmeden bahsettiğin için biraz daha onu açmanı rica ederim. Çünkü genellikle şu anda Türkiye'de ağır tartışma, ana tartışma iklim değişikliği sözleşmesi üzerinden ve bunun bu alanda yapılması gerekenler üzerinden gidiyor. O şu anda örneğin biyolojik çeşitlilik sözleşmesi çerçevesi geçen taraflar konferansında kararlaştırılan Kunming-Montreal çerçevesinin göstergelerinin belirlendiği bir toplantı süre gidiyor. Bunu daha az duyuyoruz. Çölleşme ile mücadele sözleşmesini ise neredeyse hiç duymuyoruz. Belirli kurumlarda olmasa. Üçü arasında nasıl bir ilişki var ve nasıl bir değerlendirme yaparsın biz eğitimciler için?
Ya kesinlikle en çok iklim değişikliği çerçeve sözleşmesini duyuyoruz. Aslında bir anlamda bu biraz önce bahsettiğin göstergeler ölçülebilir değişim anlamında herhalde en net bilgiye sahip olunan konuda bir birim ölçülebildiği için atmosfere salınan sera gazı anlamında iklim değişikliği. Şu anda Kenya'da biyolojik çeşitlilik sözleşmesi ile ilgili aynen bilimsel komitenin bir toplantısı var. Şöyle ne yazık ki uzun bir süre bu üç sözleşme sanki birbirinden çok bağımsız, ayrı ele alınması gereken, ayrı çözümleri üretmesi gereken sözleşmeler olarak düşünülüyordu. Yakın zamanda bir 4-5 yıl öncesinde bir toplantı sonrasında uzmanlar dediler ki bağımsız bir komite toplantısı, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik krizi birbirini tetikleyen ve eğer uygun çözümler bulunursa da birbirini destekleyecek aslında iki konu. Yani bu ne demek? Aslında iklim değişikliğiyle mücadele anlamında en büyük, elimizdeki potansiyeli en yüksek araç doğal ekosistemler. Ormanlar, okyanuslar gibi bozulmamış, çok parçalanmamış özellikle doğal alanlar. Zaten kendi işleyişleri sırasında atmosferdeki sera gazlarını tutarak zaten böyle bir azaltımı gerçekleştiriyorlar. Yani bu ne demek? Biz sanayileşme süreçlerimizde, arazi kullanım politikalarımızda, doğal alanları yıkıcı uygulamalar yapıyorsak aslında iklim değişikliği konusunda da kendi elimizi zayıflatıyoruz. Çünkü bu doğal alanlar aslında bir kalkan gibi ya da bir bariyer gibi bu afetlerden bizi koruyor. Bir diğer konusu da iklim değişikliğiyle mücadele için yapılan uygulamaların aslında biyolojik çeşitlik krizini tetiklediği. Yani nasıl mesela Türkiye bozkırlar dediğimiz daha çok otsu bitkilerin hakim olduğu, çok fazla ağaç topluluklarının olmadığı, ormandan daha farklı ama aynı zamanda da bu bahsettiğim endemik bitki türleri anlamında dünya çapında önemli ekosistemler ve bize birçok faydası var. Ama iklim değişikliğiyle mücadele için en hızlı çözüm ağaçlandırma çalışmaları. Çok somut, ölçülebilir, hızlı çıktı veren ve gözle de görüldüğü için büyük bir kamuoyu yaratma potansiyeli olan ağaçlandırma çalışmaları çok destekleniyor. Ama siz tutup da biyolojik çeşitlilik anlamında çok ciddi ve iklim değişikliğiyle mücadele için de önemli başka bir ekosistemi, bozkırları ağaçlandırırsanız, o zaman biyolojik çeşitlilik krizini tetikliyorsunuz. Uzmanlar da dediler ki, biz gerçekten bu iki krizi ve hatta çölleşme krizini de birlikte ele almalıyız ve çözümleri bu kadar bağımsız süreçlerle yapmamalıyız. Ama işleyişte bakarsak bu biraz daha idealist veya biraz daha bu tip süreçleri bütüncül görme potansiyeli olan kurumlar ve uzmanların elinde. Hala KOP'lar tamamen ayrı, hala sözleşmelerin gerekleri ayrı. Yani somut olarak siz bir inisiyatif alıp bu bağlantıları kurmuyorsanız, o zaman o bağlantıları kuracak mekanizma ne yazık ki yok. Sağlık örneğin, şimdi iklim kriziyle ve biyolojik çeşitlilik ve çölleşme krizleriyle beraber sağlık krizinin de ne kadar ilişkili olduğu, tıp doktorları da söylüyor bunu. Artık bu konuşuluyor. Yani bu biraz önce bahsettiğim şehirlerde iklim değişikliğinin etkilerini nasıl hissediyoruz? Doğal alanlar ne kadar az? Bakın, biyolojik çeşitlilik kısmına doğal alanlardan dokunuyor. İklim krizine ısı dalgalarından, sıcak hava dalgalarından, ısı adalarından dokunuyor. Sağlık krizine de bahsettiğimiz özellikle kırılgan kesimler, yaşlı nüfusun ölümleri üzerinden dokunuyor. Şimdi bunu görebilmek aslında çok zor değil. Ama ne yazık ki uygulamada bu bağlantılar henüz çok fazla kurulmuyor. Ama atıflar yavaş yavaş başladı. Yani bir 10 yıl öncesine göre belki biraz daha iyi bir bütüncül yaklaşım var. Ama uygulama bu anlamda ne yazık ki hala yetersiz diyebilirim.
Çok teşekkürler. Çok hakikaten önemli noktalara işaret ettin Özge. Buna da hele ki şimdi 28. Taraflar Konferansı, seneye Biyolojik Çeşitlilik
Evet.
Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı, Ben kendim şimdi utandım çölleşmeyle mücadele sözleşmesinin taraflar konferansı ne zaman bilemiyorum. Bunu hemen bakıp hemen bir dipnot düşeceğim. Dolayısıyla çok önemli. Şunu fark etmiştim geçtiğimiz sene Mısır'daki taraflar konferansında. Ben eğitim hakkını izledim orada Özge ve bu alanda özellikle kadınlar, çocuklar, gençler ve ada devletleri, ada ülkelerinin yurttaşları çok inanılmaz çalışmalar yapmışlardı ve onların çalışmalarının sonucunda da uzun süredir beklenen Action for Climate Empowerment denen iklim güçlendirme eylemi olarak Türkiye'ye, Türkçe'ye çevrilen bir çerçeve belirlendi bu eğitim çalışmaları için referans olabilecek. O tartışmaları izlerken ve o çerçeveyi açıklandığı gün okuduğumda şunu hissetmiştim. Peki biyolojik çeşitlilik sözleşmesi taraflar konferansında nasıl bir yaklaşım izlenecek ve ikisinin arasında nasıl, onun da ayrı bir ACE diyelim kısaca buna, ACE olacak. Peki çölleşmeyle mücadelenin nasıl olacak ve üçü arasında nasıl bir ilişki olacak? Her biri için ayrı eğitim programları mı yapılacak? Hani sen doğa koruma açısından uygulamalara bakıyorsun. Bir uygulama hatta başka bir alanın ne kadar etkileyebileceğini ifade ettin az önce. Bu çok önemli bir durum. Yani bu ayrı ayrı hareket etmenin kritik sonuçlarından bir tanesi. Buna şimdi bir de iklim insan hakları çerçevesi de tartışılıyor biliyorsun. İnsan hakları aktivistleri ya da insan hakları alanında çalışanların da bu sözleşmelerden çok uzun bir süre uzaklardı. Şimdi daha etkin bir şekilde giriliyor. Aynı şekilde insan hakları tartışmalarına da mekanizmalarına da aslında çevre ekoloji alanının yeni diyebileceğim şekilde gerçekten girdiğini görüyoruz. Bunu da bir masaya yatırıp aslında bu adımları çok süratle hızlandırmak gerektiğini düşünüyorum.
Kesinlikle. Şimdi mesela bazı yayınlar şunun altını çiziyor. İklim kriziyle birlikte toplumsal refah seviyesi nasıl etkilenecek? Özellikle gelişmekte olan toplumlar ve yoksul toplumları göçe zorlayacak değişen iklim koşullarından bahsediyor. 2050 yılına kadar 216 milyon insanın bu olumsuzlaşan koşullardan dolayı zorunlu göç etmesi öngörülüyor. O yüzden aslında en temel herhalde üst bağlayıcı çerçeve burada toplumsal refah olacaktır. Ama söylediğim gibi o bağlantılar oldukça zayıf. Bunların göstergeleri ayrı tanımlanıyor, raporlamaları ayrı yapılıyor. Veya bunlarla ilgili mücadele de farklı alanlarda yapılıyor. Yani zaten halihazırda bu konuda bir duruş sergileyebilen veya bu sözleşmelerin yeterince uygulanmaması üzerine çalışmalar yapan, politikalar üreten kurumlar üç sözleşmeyi birden nasıl takip etsinler, nasıl bölünsünler? Zaten yeterli bu konuda kaynak veya insan kapasitesi olmadığının altını çiziyoruz ne yazık ki. Ama burada da gençlerin bu konudaki tutumu ve sergiledikleri davranışlar bu anlamda çok umut verici. Umarım bizlere de örnek olur diyebilirim.
Çok teşekkürler Özge. Topluluk diye bir ifade kullandığın için ben Aldo Leopold'dan bir alıntıyla kapatalım isterim senin için de uygunsa. Topluluk refahı dedin. Aldo Leopold toprak etiği tartışmasında makalesinde topluluğun sınırlarını insanlardan çıkarmaya davet eder bizleri. Havaları, suları, karaları, canlıları, cansız öğeleri, çevremizdeki her şeyi kapsayacak şekilde topluluğu tanımlamamız gerektiğini ve bir eylem topluluğun bütününe yararlıysa iyidir, topluluğun herhangi bir öğesine zararlıysa da kötüdür diye de tarif eder. Dolayısıyla topluluk refahı tartışmalarında da senin söylediğin gibi hani biyolojik çeşitliğin etkilenmesi görünmüyor. Aynı şekilde topluluğun içerisinde bu gezegeni paylaştığımız yoldaş türler görünmüyor ve onların refahı çok kritik. Bunu da dikkate alarak bu tartışmaları devam ettirelim. Çok teşekkür ediyorum Özge vaktin için.
Ben teşekkür ederim. Davetin için çok teşekkürler.
Sevgili dinleyiciler, konuğum Özge Balkız'dı. Onunla keyifli, düşündürücü, öğretici bir sohbetteydim. Bir sonraki sohbetimde öğretmenlerle bu konuyu ele alacağız. Ardından da genç bir arkadaşımızla ele alacağız. Umuyorum bu tartışmalarımız eğitim alanı için yararlı olur. Hoşça kalın.